Ayrım 32.
Kaderi onu hep yanıltmıştı. Bilinmeyenle mücadele etmenin imkansızlığını neredeyse bir diğerinin ardı sıra örneklerle yaşayıp duruyordu. Ancak ismi kadar iyi tanıdığı ve çok sevdiği inatları ve hayallerini kaybediyor olması onu düşündürüyordu. Çünkü onlarsız ruhunun derinliklerinde bir yerlerde yaşama renginin de beraber solduğunun farkındaydı. Bu ürkütücü bir histi, heyecan ve hayal gücü olmadığı zaman, ruhundaki coşku ateş söndüğü zaman adeta gövdesinin kapladığı hacim, ayağının bastığı yer küçülüyor gibi geliyordu. Sanki yavaş yavaş içine çekiliyor, daha küçük bir alemde yaşamaya çalışıyordu. Her şeye rağmen kafasını bulandıran bu düşünceler onun günlük çalışma temposunu, hayatı yaşamak ve bunu çevresindekilere geri vermek heyecanını tam yok edememişti. O yazıda az uyuyup çok çalışarak geçirdi. Florya'daki gazinosu çok iyi iş yapıyordu. Mürvet ve çocuklar yine hafta sonları gelip kendisiyle kalıyorlardı. Gazi Paşa'nın ziyaretleriyle onurlanıyor, akşamları balalayka orkestrasının müziği ve kazak danslarıyla coşuyorlardı. Küçük Rüstem yine kazaska ve kırım oyunlarıyla seyredenleri mest ediyordu. Ancak Florya sahillerini yaşayan ve yaşatan beyaz Ruslar için yine karar alifesi olacak günler yaşanacaktı. Bilmem kaçıncı kez. 16 Haziran 1934'ten itibaren nüfus kağıtlarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak soyadı yazdırmak heyecanlı yaşıyordu Türkler. Kimi dedelerinin geldiği memleketten, kimi büyük babalarının yaptığı işten, kimi sevdiği çiçekten, kimi para kazandığı işten esinlenerek kendisine ve ailesine soyadı almak telaşındaydı. Aynı ana babanın yetişkin çocukları arasında dahi sırf uyuşamadıkları için değişik soyadlarına karar kılanlar vardı. En güncel konu buydu. Soyadını nüfusuna yazdıranlar adeta yeni bir yaşama başlıyormuş, bir mükafat kazanmış hissiyle yeni adlarına sarılıyorlardı. 1920'lerde İstanbul Boğazı'na demirleyen gemilerden boşalan beyaz Rus yolculardan İstanbul'da ikinci vatan seçip de kalmış olanlar içinse durum daha farklıydı. İsmet Paşa'nın imzaladığı bir kararname ile ya Türk vatandaşı olacaklar veya işlerine çıkarılacaklardı. Taşıdıkları Çarlık Rusyası pasaportları zaten uzun zamandır geçmeyen beyaz Ruslar için doğdukları topraklarda yazılmış nüfus kağıdındaki isimleri ve milliyetleri artık mazi olacaktı. Bunca yıl sürgün olarak en azından İstanbul'u seçme şansı olan beyaz Ruslar birer ikişer ülkeyi terk etmeye başladılar. Bu Türklüğe ve Türkiye'ye hakaret olsun diye aldıkları bir tavır değildi. Tam aksine en zor günlerinde kendilerine kucak açan bu ülkenin, bu masal şehrine aşıklardı. Orada yeni yaşamlar kurmuşlar, aldıklarından çok vermeye çalışmışlardı. Ama ne var ki onlar beyaz Rus'tu ve bir gün ülkelerine geri dönmeyi ümit ediyorlardı. Türklere medyunu şükranlardı. İstanbul'a hayranlardı ama onların bir gün döneceği bir ülkeleri vardı. Üstelik bazılarının işlerini koruyabilmeleri için İslam dinine geçmeleri dahi şart koşulmaya başlanmıştı. Florya kıyıları bu huzursuzluktan anında etkilendi. Arazi ve kabinaları kiralayanlar belli bir süre nakit karşılığı kontrat yaptıkları için hiç değilse o yazlık işlerine sahiptiler. Ama akşamları programa çıkan balalayka orkestrası susmuş, kazaklar üniformalarını çıkarmışlardı. Gündüz güneşin denizin tadını çıkarmak için sahili dolduranların gece yalılarına taşan cıvıltıları artık güneşin batışıyla sınırlanmıştı. Şimdi gazinolarda, lokantalarda sadece sohbet eşliğinde yemekler yeniliyordu. Bir müddettir köşkünden inmemiş olan Gazi Paşa o akşam gazinoya gelmek istemişti. Kendisine ayrılan yere Zevati ile beraber otururdu. Komilik yapan 10 yaşındaki oğlan çocuğu yanakları heyecandan al al olmuş Gazi Paşa'nın masasına bardak su taşımanın gururunu yaşıyordu. İsmi Leonid'di küçük çocuğun. Babası Yaroslav Semperkolovski bir zamanlar Çar'ın ordusunda topçu yüzbaşısıydı. Büyük babası ise Çarlık'ın Varşova valisi Narskis'ti. Leonid'in öğrencisi olduğu Taksim 29 İlkokulu'na kapandığı zamanlar beyaz Rusların işlettiği plajlarda, gazinolarda iş bulur, harçlığını çıkarırdı. Ekmekleri masaya koyarken Gazi'nin şefe sorduğu soruyu duydu. "Benimkiler nerede? Sesleri çıkmıyor bu akşam," diyordu Gazi Paşa. Kazaklardan bahsediyordu. Şef paşaya vereceği cevabı biraz düşündü. Masada oturan diğer misafirlere baktı, sonunda baklayı ağzından çıkardı. "Efendim, artık çalışmaları yasak. Türk vatandaşı olmadıkları için son birkaç gündür çıkmıyorlar." Gazi Paşa başını kendisine verilen cevabı dinledikten sonra iki yana salladı. Rakısından bir yudum aldı, yanında oturan Fevzi Çakmak Paşa'ya eğilerek mırıldandı. "Kaç kere söyledim laf dinletemiyorum şu İsmet'e, olacak şey mi bu?" Küçük Leonid sebebini anlayamadı ama çok yakınlarının işsiz bırakan, yeniden göçe zorlayan kararın İsmet Paşa'nın adıyla bağlantılı olduğunu dinlemişti büyüklerinden. Demek Gazi Paşa'nın emri değildi bu. Gözleri daha bir ışıldayarak seyretti hayran olduğu bu büyük adamı, olduğu yerden ve onun sözlerine hayretle şahit oldu. Haydi bu akşamlık boş versinler, yasağı da çıksınlar ortaya. Neredelerse haber gönderin, gelsinler hemen. Bu istek orada bulunan beyaz Ruslarda coşku yarattı. Hemen komiler Flora sırtlarına dağıldılar. Çok geçmeden Balalayka Orkestrası'nın elemanları, dansçılar hepsi ortada yerlerini almışlardı. Gazi Paşa'yı selamlayıp oyunlarına başladılar. Sanki her zamankinden daha coşkulu çalıp daha coşkulu dans ediyorlardı. Gazi iskemlede keyifle arkasına dayanmış, iki avucu iki dizinin üzerinde, parmaklarıyla ayakkabılarının bir burnunu bir topuğunu yere vurarak tempo tutuyordu. Sonunda avuçları patlarcasına alkışlarken seyircilerin alkışları da seyrettikleri bu harika gösteri için olduğu kadar Gazi Paşa içinde. Çoğunun mecburiyetten ayrılmak zorunda kalacağı bu topraklarda kendi öz topraklarının sesini, dansını, coşkusunu bir kez daha yaşama fırsatı verdiği için Gazi'ye sevgiyle alkışlıyorlardı. Küçük Leonid küçücük yüreğinde inanılmaz bir heyecan duymuştu. Hem paşanın yanı başında durmak hem bütün bu olanlara seyirci olmak inanılmaz bir duygu yaşatmıştı ona. Gözlerini öylesine hayranlıkla adeta hipnotize olmuş gibi onun üzerinde yoğunlaştırmıştı ki Mustafa Kemal Paşa bir anda sanki elektrik çekmiş gibi başını ona doğru döndürdü. Bu kadar heyecan Leonid'e fazla gelmişti. Eli ayağı dolandı, ağlamaya başladı. Gazi gülümseyerek elini uzattı ve onun saçlarını okşadı. Bakışları ve sesi o kadar sevecendi ki. Ağlama dedi, ağlama küçük, ben sizin babanızım. Leonid servise getirdiği boş tabaklar hala daha elinde ama titremesinden düştü düşecekler cevap vermeye çalışıyordu. Biliyorum paşam, ben sizi çok seviyorum. Bir yandan da ağlıyordu paşa. Gülümseyerek onun yanağını okşayıp döndü. Diğer yanında oturan Kılıç Ali Paşa'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. O gece paşa ve Erkan'ı gazinodan ayrılırlarken Kılıç Ali Paşa Leonid'in cebine kimseye fark ettirmeden bir şey koydu. Küçük çocuk önce uzun uzun hayranlıkla Gazi Paşa'nın uzaklaşışını seyretti. Kendine gelip elini cebine attığında şaşkınlıktan dilini yutacaktı. Bu pırıl pırıl bir cumhuriyet 50 lirasıydı. Küçük Şenkokovski'nin komilikten aldığı para 6 ayda 6 liraydı. Elleri kısa askılı pantolonunun cebinde, gözleri yaşadığı heyecandan pırıl pırıl, yüreğinde hala bir çarpıntı, kaldığı küçük kabineye doğru ilerlerken yaşamının en değerli anısını beynine ve yüreğine nakşetmenin keyfini yaşıyordu. Babası gibi Çar Nikolay'ı tanıma fırsatı olmamıştı ama işte sığındıkları bu ülkede koca Gazi Paşa onun saçlarını okşamış, yüzüne gülümsemiş ve tam 50 lira hediye etmişti. Türk vatandaşlığına geçmek, yeni bir soyadı almak mevzuunda Seyit acele etmek istemiyordu. Tam böyle bir dönemde yeniden Amerika'ya göç ihtimali üzerinde kafasında düşünceler dolaşmaya başlamıştı. Mürvet ise bir an evvel nüfus müdürlüğüne gitmek için kocasına baskı yapıyordu. Seyit'in işi yavaştan almasının ardında başka düşüncelerinin olabileceğini hissediyordu. Onun için bıkmadan, usanmadan çocuklarının mektepte düşebilecekleri zor durumları anlatıyordu. Nihayet Seyit soyadı almakta bunca ısrarlı olan karısının zaten buralardan kolay kolay uzaklaşamayacağı gerçeğini bir kez daha kabullenerek konuyu açmadı bile. Ve Alemdar Nüfus Dairesi'ne müracaatlarını yaptılar. Seyit Eminov, Eminova, Eminoğlu gibi isimlerle şansını denemek istediyse de olmadı. İlki zaten Rus pasaportundaki isminden farklı olmadığı için kabul edilmedi. Diğerleri de zaten başkalarınca alınmıştı. Ama ille kendisine eskisinden ana olacak bir soyadı arıyordu ve sonunda Gürçınar'da karar kıldı. Alışta da baba evinin bahçesindeki asırlık çınarı soyadında yaşatmak hoş olacaktı. Gölgesinde kardeşleriyle oynadığı, babasıyla oturup sohbetler yaptığı, yaprakları yatak odasının camlarına değerek hışırdayan ulu çınar belki de uğur getirirdi bundan sonra hayatlarına. Okul açıldığı zaman Leman ve Şükran Gürçınar soyadı ile diğer arkadaşları arasına karıştılar. Mürvet hayatından memnundu ama Türk vatandaşlığına geçmek Seyit'in şahsı için ek bir avantaj getirmemişti. Florya plajı kapandıktan sonra sonbahar ve kışı önce gazino açabileceği bir yer aramakla, paraca epey sıkışacağını farz ettiği zaman da ortak aramakla geçirdi. O arada yine yazın parasını yiyerek yaşadılar. Artık yeni bir soyadı vardı ama işi yoktu. Bundan şikayet etmeye de fazla vakitleri olmadı. Paraya ihtiyaçlarını hatırlatacak daha başka dertler yaşamak üzereydiler. İlkbahara doğru Şükran halsizleşmeye başladı. Sabahları uyanamıyor, okula zoraki gidiyor, döner dönmez başını koyacak yer arıyordu. İştahı kesildi, rengi günden güne soluyordu. Önce mektepte bir problem olacağını düşündüler. Yaman'la ve öğretmeniyle görüştüklerinde ilk şüphelerinin doğru olmadığını anladılar. Seyit küçük kızının zaten sevmediği mızmız tabiatını yaşamak ile bahane yarattığına inanmaya başlamıştı. Yaman'ın sıhhatli, atak hareketli haline bayılıyor, diğer kızının şimdiden yaşlı bir kadın bedbinliğinde oluşuna sinirleniyordu. Birkaç defa onu şımartmaması için karısını ikaz etmek ihtiyacını hissetti. Ama Şükran'ın halsizliği, iştahsızlığı bir küçük kız kaprisinden öteydi. Bir sabah çocukları uyandırmak için odalarına giren Mürvet, Şükran'ın ateşler içinde yandığını gördü. Küçük kız kendini bilmeden yatıyordu. Dehşet içinde kalan Mürvet, ıslak havlularla onu rahatlatmaya çalıştı ama fayda etmedi. Bu durumda işe gitmesine imkan yoktu. Aynı fabrikada işe girmiş olan Necmiye'ye özrünü bildirmesi için rica etti. Tabii bu özrü yövmiyesinin kesilmesine mani olamayacaktı. Ama en azından işi bıraktığını sanıp yerine adam almazlardı. Seyit de ateşten yarı baygın yatan kızını görünce bu kadar gündür ona söylendiği için azap duydu. Yaman'ı Emine'nin evine bırakıp doğru Hasekim'in yolunu tuttular. Emine Şükran'ı kucağına almış koşar adımlarla caddeye doğru ilerleyen damadını ve ıslak bir havluyu çocuğunun alnına uzatmış, yanlarında koşan Mürvet'i izlerken içi sızladı. Tülü çekerken kendi kendine mırıldandı. Hey ulu tanrım, bitmedi mi bu zavallıların çilesi daha? Caddeye çıktıklarında araba bulamadılar. Şanslarına tramvay da geçmiyordu. Sonunda Mahmut Paşa'dan Haseki'ye yürüdüler. Doktor Ali Şükrü sıkı bir kontrolden sonra Şükran'a gizli sıtma teşhisini koydu, reçetesini yazdı. Eve döndüklerinde Şükran'ı kendi yataklarına yatırdılar, tedaviye başladılar. Mürvet işini devamlı bırakamayacağı için Fethiye'ye mektup yazdı. Birkaç gün sonra o da kızı Sevim'i alıp yardıma geldi. O ilk hafta sonunda ilaçları tesir eder gibi oldu Şükran'ın. Çocuk kendine gelmek üzereydi sanki. Ama bu aldatıcı bir iki günden sonra bir gün Şükran yine kendini kaybetti. Dudakları yarı aralık sayıklamaya başladı. Durum kötü görünüyordu. Herkes yatağın başına toplanmış, ne yapılabileceğini konuşuyordu. Seyit evde yoktu o arada. Komşuları Safiye Hanım'ın tavsiyesi Kule Dibi St. George Hastanesi'nde Doktor Fakaçeli'ye gitmekti. Fethiye hemen bir araba tutup geldi. Doktor Fakaçeli Şükran'ı masaya yatırıp kontrolünü yaptıktan sonra azarlar gibi sordu. Kim bu çocuğun annesi? Yan yana oturmuş üç genç kadından cevap beklemeden devam etti. Bu çocuk tifo geçiriyor, hemen yatırıyorum burada, eve filan gidemez. Mürvet ağlamaya başladı. Yatıramayız doktor bey, evde bakacak bir çocuğum daha var. Asıl korkusu özel bir hastanenin masraflarını karşılayamayacak olmalarıydı. Ağlamasında duyduğu habere şokun yanı sıra bu çaresizliğin de sebebi vardı. Fakatçı ile azarlar gibi konuşmasını sürdürdü. Olmaz, evde olmaz, çok sıkı tedavi istiyor bu çocuk. Çok gecikilmiş zaten, evde nasıl bakarsınız? Mürvet adeta yalvarır gibi konuştu. Bakarız doktor bey, siz ne derseniz aynen öyle bakarız. Ama inanın burada yatırmamız imkansız. Doktor masasına geçip reçete kağıdını doldurmaya başladı. Madem ısrar ediyorsunuz peki, ama büyük bir risk alıyorsunuz, onu söyleyeyim. Sonra dönüp de doktor almadı hastaneye demeyin. Çok sakin bir ortamda kesin istirahat istiyor hasta. Hem yazdığım ilaçları aksatmadan vereceksiniz. Loş sakin bir odada yatacak. Mümkün olduğu kadar fazla uyuyacak. Odayı onu yatırmadan önce dezenfekte edeceksiniz. Her gün çamaşırları, çarşafları kaynayıp dezenfekte edilecek. Bardağı, tabağı, çatalı aynen. Kimseninkiyle karışmasın. Kardeşini de ayrı tutun hastadan. Ve son bir şey ilave etti. 40 iğneden sonra toparlanırsa kurtuldu demektir. Bir yığın bakım talimatıyla Şükran'ı kucaklayıp eve döndüler. Şükran'ı Emine'nin dairesinde Necmi'nin odasına yerleştirdiler. Aksi halde Çare Yaman'ı anneannesine bırakmakta ki bu da gündüz Mürvet işte olduğu kadar Şükran'ın babasıyla kalması demekti. Mürvet'in gönlü buna razı olmamıştı. Seyit yine bahçede kurduğu bir tezgahta şırdan dolması yapıp lokantalara pazarlamaya başlamıştı. Yaptığı işi ne kadar mecburiyetten yaptığı, kendisinde ne derece bedbirlik yarattığı, yüzündeki heyecansız arzusuz ifadeden belliydi. Ama evde oturup karısının emeğiyle gelen paradan yaşamak ağırlığı, şırdanların kaynarken burnunda yarattığı kokudan daha ağırdı. Şükran'a ilk bir hafta 2 saat arayla iğne yapılacaktı. Cağaloğlu'ndan buldukları iğneci iğneler arasında evine gidip gelme zahmetine giremeyeceği için evde kendisine bir oda verildi. İğne, ilaç, iğneci masrafları inanılmaz boyutlardaydı. Necmiye ablası ve eniştesinin yaşadıkları sıkıntıyı fark ediyordu. Yeğeninin yenilenen ilaçlarını üstlenmişti. Böylece Seyit'e fark ettirmeden kendi küçük imkanları içinde onlara yardım ediyordu. Nihayet 40. iğneden sonra başucunda bekleşenler küçük kızın kedi miyavlı andıran sesiyle sevince boğuldular. Şükran yavaş yavaş kendine geldi. Günlerden sonra ilk kez konuştuğunda sesi bitaptı. Zayıflamış, avurtları çökmüştü. Kaşık kadar kalmış olan yüzünün ortasında iri gözlerinin mavisi donuklaşmıştı. Mürvet kendi dairelerinde pencere önündeki sediri hazırladı, kızını oraya taşıdı. Genç kadın kocasından sonra bir de küçük kızının ölüme bu kadar yaklaşıp da geri dönmelerini şükür dualarıyla karşıladığı için parasızlık sıkıntısını unutmuş gibiydi. Yine ayrılık, yine yalnızlık. 1935'i 1936'ya bağlayan kış erken geldiği gibi son yılların en sert havasını yaşatıyordu. Büyük fırtınada İstanbul'un hayatı alt üst oldu. Köprünün zincirleri koptu, tekneler batıp sandallar parçalandı. Fethiye'nin kocası Ethem de bu felaketin kurbanlarından biri oldu. Ada açıklarında takasının dağılmasıyla denize düşen zavallı, canını kurtarmasına rağmen saatlerle içine çırpındığı buz gibi suyun ciğerlerine yaptığı tahribatla yatalak olup kaldı. O sırada ikinci çocuğuna hamile olan Fethiye, bebeğinin heyecanını unutup kocasının derdine düştü. Emine yaşadıkları sıkıntıları kendi içinde hissettiği çocuklarının başına bu kadar üzüntü, dert gelmesine artık dayanamıyordu. Fethiye'nin yanına taşındı. Annesinin yardıma gelişini Fethiye sevinçle kabul etti. Bu zor hayatın altından nasıl kalkacağını bilemiyordu zira. 1936 yılbaşı akşamı Fethiye'nin sancıları tuttu nihayet. Saatlerce çektiği ağrılardan sonra sıhhatli gürbüz bir erkek çocuğu hediye etti. Yeni yıl aileye. Adını Seçkin koydular. Hayat devam ediyordu. Mürvet'in Siyon Çorap Fabrikası'ndaki haftalığı 5 liraya yükselmişti ve bu para biriktirmek bir yana acil bir ihtiyacı, bir doktor ilaç masrafını dahi karşılamaya kafi değildi. Seyit şırdan dolması satarak artık istediği seviyede bir yaşama ulaşamayacağını biliyordu. Yeni bir çıkış araması lazımdı. İstanbul'un ona vereceği kısmetler artık kapanmıştı belli ki. Çocuklar henüz yaz tatiline girmemişlerdi. Seyit tezgahı kapayıp bir kenara topladığı parayı karısına verdi. İçinden sadece küçük bir miktar yol parasıyla cep harçlığı ayırmıştı. Mürvet onun niye uzaklaşacağını anlayamıyordu. Önce sızlanarak sonra ağlayarak kocasını kararından vazgeçirmeye çalıştı. Ama onun aklına koy yapacağını biliyordu. Seyit şansını bu defa Ankara'da denemek istiyordu. Mürvet'in içini saran esas korku Seyit'i bir daha görememek üzere kaybettiğiydi. Vedalaşırken sarıldıklarında her ikisinin de hisleri farklıydı. Mürvet en parasız günlerinde bile kendisine inanılmaz ölçüde destek olan sertliği, inadı, huysuzluğu, esprileri, şakacılığı, alaycılığı, her huyuyla yokluğunu hissedeceği bu çılgın erkeğin evden eksikliğini düşünemiyordu. Şimdiden içine hasret düşmüştü. Kocasına ağlayarak sarıldı. Seyit ise hislerini tahlilde zorlanıyordu. Göğsünde ağlayan genç kadınla yıllar önce ay ışığında beyaz fistolu geceliği, beline kadar dökülmüş uzun saçları, kocaman kendinden sürmeli gözleriyle karşısında duran o genç kıza duyduğundan daha başka duygular yaşadığını fark etti. Ona şefkatle sarıldı. Evet, bunun cinsellikle, arzuyla ilgisi yoktu. Zorlukların paylaşılmasından, beraber tüketmekten, şanssızlığı beraber yenmek azminden doğan sıcak şefkat dolu bir kucaklaşmaydı yaşadıkları. İlk kez kadını bildiği, ilk kez aşkı tattığı, günlerden beri çok iyi tanıdığı o kalp atışları kendinden frenlenmiş gibiydi. Sarıldığı kadını çok ama çok seviyor ve bilinçli veya bilinçsiz yaşadıkları tüm tatsızlıkları paylaşmak zorunda kaldığı için ona acıyordu. Sonra çocukları ile vedalaştı. Şükran'ı kucağına alıp onun gözlerini diktiğinde küçük kız yine azarlanmayı bekler gibiydi. Bu korkuyla babasının sıcacık sarılışına cevap veremedi. Seyit onu yere bırakırken şakacı bir ses tonuyla konuştu. Bak, geldiğimde seni yatakta bulmayayım, tamam mı? Kendine iyi bak. Sırasını beklemekte olan Leman'ın ellerini tuttu. Yüzleri karşı karşıya gelecek şekilde dizlerini kırarak çömeldi. Leman'ın eler gözlerinde gözyaşı pırıltıları dolaşıyordu. Ama onun şimdi ağlayamayacağını biliyordu Seyit. Evet Lemancuçka, yakında görüşeceğiz yine. Derslerini ihmal etme. Yazın bol bol kitap oku. Buluştuğumuz zaman anlatacaksın bana, tamam mı? Leman ağlamamak için dudaklarını sıkarak sadece başını aşağı yukarıya salladı. Sonra dayanamayıp kollarını babasının boynuna doladı. Gözyaşını tutmaya çalışırken hıçkırıklarla konuştu. Ama gitmeseydin. Seyit onun omuzundaki başını okşadı. Gitmem lazım Lemanuçka, gitmem lazım. Eğer her şey yoluna girerse siz de geleceksiniz ya da ben döneceğim. Ama ben seni çok özleyeceğim. Seyit onlardan mümkün olduğu kadar gözyaşsız ayrılmak istiyordu. Ben de seni çok özleyeceğim. Hepinizi çok özleyeceğim. Ama bu yolculuğu yapmam şart yavrum. Hem ben seni çok özlediğim zaman sen beni görebilirsin. Biliyorsun. Leman bunun nasıl olacağını anlamak için başını geriye çekip babasına baktı. Seyit devam etti. Hatırlar mısın? Sana anlatmıştım bir zamanlar. Tabiatın her köşesindedir Tanrı diye. Leman yine başını salladı. İşte büyük yalnızlıklar, özlemler, acılar hissettiğin zaman Tanrı'yı an. Mesela bulutlara bak, ağaçlara bak ve düşün. Tanrı'nın sana ne kadar yakın olduğunu düşün ve ben de onu düşündüğüm için belki bir bulutta, belki de bir ağacın yaprağında seninle buluşur, hasret gideririz. Leman babasını büyülenmiş gibi dinliyordu. İçi rahatlamıştı. Gülümseyerek babasına baktı. İşte benim kızım, hep gülümseyerek bak hayata Lemanuçka. Haydi bakalım, şimdi kocaman bir öpücük ver babana. Bütün ev halkı kapıda toplanmıştı. Seyit hepsiyle tek tek vedalaştı. Kayınvalidesinin elini öptü. Elinde valizi caddeye doğru yürürken sık sık başını çevirip onlara el salladı. Arkasından su döktüler. Tabii göz gözyaşına döküldü. Mürvet'in yatağında uzun zamandır ilk defa ve daha uzun bir zaman boş kalacak olan yastığa sarılıp ağladığı o gece Leman odasında penceresini açmış, gökyüzünde babasıyla kendisini buluşturacak bir bulut arıyordu. Aynı saatlerde Ankara'ya doğru yol alan trenin kompartımanlarından birinde Seyit bir kez daha ne olacağını bilmediği bir hayata doğru yol almaktaydı. Geleceğini göstereceğini artık düşünmüyordu, düşünmek istemiyordu. Düşündüklerinin gerçekleşmemesi o kadar kırıcıydı ki artık plansız yaşamaya kararlıydı. O zaman geriye kalan sadece ve sadece geçmişiydi. Ve Ankara'ya varıncaya kadar da geçmişini defalarca düşünmeye fırsatı olacaktı. Ayağa kalkıp camı indirdi, valizinden çıkardığı bir şişe vodkadan göz kadehini doldurdu. Sırtına dayanıp bir sigara yaktı. Sigaranın dumanını dışarıya doğru yayılmak üzereyken sanki tren tekerleklerinin sesinden korkmuşçasına tekrar gerisin geriye Seyit'in yüzüne çarptı. Bütün bir gecenin ve anılarının kendisine ait olmasından duyduğu memnuniyetle gözlerini gökyüzüne çevirdi. Treni yakalamak istercesine hızlı rüzgarla sürüklenen bulutlardan birisine bakıp gülümsedi. Kırgınlıklar tedavi olacaklar mıydı? Yaz sıcaklığı etrafı sarmış, okullar çoktan tatil olmuştu. Mürvet'in yatağında boş yastığa sarılıp ağladığından, Leman'ın bulutlarda aynı Tanrı'ya inanan babasıyla buluşmak üzere hayaller kurduğundan bu yana tam tamına iki koca ay geçmişti. Ve Seyit'ten hiçbir haber almamışlardı henüz. Mürvet o hiç tanımadığı Ankara şehrinde kime danışacağını, kime ne mektup yazıp soracağını bilemiyordu. Seyit belki de oraya hiç ulaşmamıştı, belki vazgeçmiş, yolunu değiştirmişti. Ankara macerası sadece bir oyalama da olabilirdi. Başka bir yerde özlediği bir hayata başlamıştı belki de. Genç kadın haftalar boyunca bunları düşünüp ağladı geceleri. Allah'tan fabrikada çalıştığı bölümde sadece ipek ipliklerin atmalarını hazırlıyordu. Yoksa Büyükdere'deki gibi kibrit giyotinlerinin çalıştığı bir tezgahta iş yapıyor olsaydı, bu dalgınlıkla değil parmakları, elleri bile doğranmış olurdu. Bir müddet sonra geçim sıkıntısı, evin kendi içindeki problemleri, çocukların ihtiyaçları, istikbal endişesi, Mürvet'in kocasına olan aşkını, hasretini geri plana atıvermişti. Uzun zaman Seyit'in başını koyamadığı yastığa sarılıp ağlarken aslında ileriye dönük düşünmesi gereken daha önemli sorunları olduğunu fark etmeye başlamıştı. Şayet Seyit hiç dönmezse iki kız çocuğuyla hayatı nasıl karşılayıp nasıl altından kalkacağı soruları kafasını yoruyordu.